Emirdağ'da bahar. Yazan Niyazi Birinci. Yöneten Ahmet Çelik. Demir parmaklıklı pencerede bir tutamlık gökyüzü, bir buketlik yıldız. Hemen herkes uyurken üstad yıldızlarla haşır neşir. Yıldızların arasında bir dünya kurmuş kendine. Orada yıldızlaşıp dünyalaşmış. İlahi kandillerde sonsuzu arıyor. Sınırsız düşünmeyi seviyor.
Bir kısmı arzımızdan 1000 defa büyük, o büyüklerden bir kısmı top güllesinden 70 derece süratli, 100 binlerce gök cismini, yıldızları, galaksileri direksiz tutan kimdir? Boşlukta döndüren, çarpıştırmadan hareket ettiren kimdir? Hiçbir kargaşaya meydan vermeden çizdiği yörüngede takdir ettiği vazifeyi yaptıran kimdir? Şuursuz, cansız varlıkları bile emrine alan, gökyüzünü kirletecek süprüntülere meydan vermeden, pek parlak ve pek güzel temizlettiren ve bir muntazam ordu manevrası gibi manevrayla gezdiren ve arzı döndürmesiyle o haşmetli manevranın başka bir surette hakiki ve hayali tarzlarını her gece ve her sene sinema levhaları gibi seyirci mahlukatına gösteren, bir tezahür-ü rububiyet ve rububiyet faaliyeti içinde görünen, tesvir, tedbir, tedvir, tanzim, tanzif ve tavziften mürekkep bir hakikat. Bu azameti ve ihatatı ile o semavat halikinin vücubu vücuduna ve vahdetine ve mevcudiyeti semavatın mevcudiyetinden daha zahir bulunduğuna bir müşahede şehadet eder.
On bir aylık mahkumiyetinin dolmasına çeyrek var. Ama sevgisizlikle kuşku yeni tuzaklar kurmak için seferber. Hemen her gece alınıp tekrar tekrar sorguya çekiliyor. Şikayetçi değil, aksine bu vesileyle gerçekleri anlatabildiği için halinden memnundur. Hemen her gece gibi bu gecede gardiyanın sesi tefekkürüne düştü, Bediüzzaman'ı yıldızlardan dünyaya indirdi.
Hoca efendi, hoca efendi uyuyor mu? Müdür beyimiz zatınızla yine görüşmek istiyor.
Yine mi sorgu sual? İnsaf birader.
Gecenin bir vakti. Olacak iş mi?
Bir değil, beş değil. Her gece aynı şey. Yetti be.
Bırak durun lan. Sanki biz verdik emri. Bana ne horzlanıyorsunuz? Gidin savcı beyime söyleyin. Varın müdür beyime söyleyin. Emir aldık geldik. Ne horzlanıyorsunuz ki? Aldık da koyu bildik mi oracıya? Her seferinde aldığımız gibi getirmedik mi?
Bu gece olmaz. Var söyle beylerine koş vermiyor be.
Sağ olun baham. Yatacıklarınıza girin, zımarın lan.
Bu gece vermeyiz gardiyan baba. Bu gece mübarek kandil, ölürüz de vermeyiz.
Bana ne kızıyorsunuz be? Sanki ben girmişim emri, ben çığırmaktayım. Emir kuluyuk şunun şurası. Yoksa ister miyik hazreti mübarek gecede rahatsız etmek? Açılın hadi, mokuğa çıkartma.
Bırakın, bırakın. Biz bu yola çıkarken her ezayı, her cefayı göze aldık. Buyur gidelim kardeşim.
...1936 yılı baharı. Eskişehir hapishanesinin 4 duvarı arasında geçen 11 ayın sonu. Ve gardiyanın dudaklarında ilk defa gülümseyen bir müjde.
Hoca efendi, müjde tahliye oluyorsunuz. Esasında savcı bey birkaç gün daha tutacaktı. Lakin yazıktır, günahsızdır dedim. Beni kırmadı sağ olsun. Müdür beyle birlikte seni bekliyorlar.
Peki ya biz ne olacağız?
Hiç. Kalacağınız burada, cezanızı dolduracağınız.
Canın ayandığım. İşte şimdi zindana döndü bu zindan.
Buyurun hoca efendi. Savcı beyinizi bekletmeyek.
Ayrılık anı matem saatidir. Bütün gözler, bütün gönüllerle birlikte ona dönük. O ise gönlünü bir derin sevdaya açmış, bütün sevgileri Allah sevgisinde bulmuş. Bakışları herkesi kucaklarken sözleri mahkum bedenlerin hür vicdanına yerleşiyor.
Bizler hakikaten daima beraberiz. Evet yolunda da inşallah bu beraberlik devam edecek. İmani hizmetinizde kazandığınız ebedi sevaplar ve ruhi ve kalbi faziletler ve sevinçler, şimdiki geçici ve muvakkat gamları ve sıkıntıları pişe indirir kanaatindeyim. Şimdiye kadar Risale-i Nur şakirtleri gibi çok kutsi hizmette çok az zahmet çekenler olmamış. Evet, cennet ucuz değil. İki hayatı imha eden küfrü mutlaktan kurtarmak bu zamanda pek çok ehemmiyetlidir. Bir parça meşakkat olsa da şevk ve şükür ve sabırla karşılamalı. Madem bizi çalıştıran Halikimiz Rahim ve Hakimdir, başa gelen her şeyi rıza ile, sevinç ile, rahmetine, hikmetine itimad ile karşılamalıyız.
Hakkını helal et üstadım.
Helal ettim keşeli. Yalnız çiçeğime iyi bakmanız şartıyla. Abdest suyuyla sulamayı unutmayın.
Kapıya yürüyor. O kapıya yürüdükçe elem terliyor cezaevi koğuşu. Acı soluyor. Pencere kenarındaki karanfilin boynu bükük. Katmerli yapraklarında parlak damlacıklar. Islanmış mı, ağlamış mı belli değil. Kapıda durup dönüyor. Bir eliyle siyah cübbesinin önünü tutmuş, cezaevi arkadaşlarına bakıyor. Dudaklarında titrek bir tebessüm. Sarığından taşan saçlarında ak gülücükler.
Allah'a emanet olunuz.
Buyurunuz hoca efendi, şöyle oturunuz. Bizdeki misafirliğiniz bitti. Artık hür sayılırsınız.
Hür olmak mı, sayılmak mı?
Sizin anlayacağınız serbestsiniz. Lakin Kastamonu'da ikamete memursunuz. Kusura bakmayın, elinizden bir şey gelmez. Emir kuluyuz.
Allah'a kul olmak varken.
Doğrusu siz de hiç yardımcı olmadınız. Her şeyi anlatsaydınız belki kurtulurdunuz.
Kurtulmak mı? Ben kendimi hiçbir zaman mahkum olarak görmedim. Çünkü dinin men ettiği hiçbir şeyi yapmadım. İnsan vicdanen müşteri ise dar hücreler kainat kadar genişler. Hapis yahut sürgün fark etmez. Hem madem her şey geçici ve fanidir ve ölüm ölmüyor ve kabir kapısı kapanmıyor ve zahmet ise rahmete kalbalıyor, elbette biz sabır ve şükürle tevekkül edip sükut ederiz.
Neyse, Kastamonu'da oturacaksınız. Size iki jandarma refakat edecek. Hemen yola çıkmanızda umarım bir mahsur yok. Eşyalarınız hazır mı?
Hazır. Hepsi şu kucağındaki çıkının içinde.
O çıkında neler var?
Bir çaydanlık, biraz çay, 4 bardak, 2 kaşık, temiz bir gömlek, 3 parça iç çamaşırı. İsterseniz arayabilirsiniz.
Hayır, istemez. Siz yalan söylemezsiniz. Pekala, hemen yola çıkabilirsiniz.
Vehimler, vehimler. Kafalar dar ufuklu. Dar ufuklara karanlık bulutlar yığılmış. Karanlık ama yağmursuz, kupkuru. Gözler ağlamayı çoktan unutmuş. Tek rahmet damlası düşmüyor dar ufuklu kafaların içine. Bediüzzaman 3 aydır Kastamonu Çarşı Karakolu'nun zıraki misafiri. Ne istediği yere gidebiliyor, ne dilediği yerde ev tutup oturabiliyor. Görüşebildiği insanlar ya jandarmadır ya da polis. 3 ay sonra karakolun tam karşısında 2 odalı bir ahşap eve yerleştiriyorlar onu. Sık sık dağlara çıkıyor. Onu dağlarda görenler dağ dağ kavuşmuş diyor. Hangisinin daha haşmetli, daha izzetli bir duruşla meydanlara meydan okuduğunu kestiremiyorlar. Kastamonu'da dağın dağla buluştuğu günlerde zirveler fikirle örülüyor. Çiçekler, kuşlar, ağaçlar, kelebekler bir bir okunuyor. Her mahluk onun gözünde değişik yorumlar, değişik manalar kazanıyor. Daha doğrusu asıl manasını buluyor.
Sonra dağlar ve sahralar seyahat-i fikriyede bulunan o yolcuyu çağırıyorlar. Sayfalarımızı da okuyorlar. O da bakar görür ki dağların külli vazifeleri ve umumi hizmetleri o kadar azametli ve hikmetlidirler. Akılları hayret içinde bırakır. Mesela dağların zeminden emri Rabbani ile çıkmaları ve zeminin içinde inkılabat-ı dahiliyeden neşet eden heyecanını ve gazabını ve hiddetini çıkmalarıyla teskin ederek zemin o dağların fışkırmasıyla ve menfeziyle teneffüs edip zararlı olan sarsıntılardan ve zelzeleyi muzırradan kurtulup vazife-i devriyesinde sekenesinin istirahatlerini bozmuyor. Hem mesela dağların içinde zihayata lazım olan her nevi menbaalar, sular, madenler, ilaçlar o kadar hakimane ve müdebbirane ve kerimane ve ihtiyatkarane iddihar ve ihzar ve istif edilmiş ki bilbedahe kudreti nihayetsiz bir kadirin ve hikmeti nihayetsiz bir hakimin hazineleri ve hizmetkarları olduklarını ispat ederler.
Nereye gitse polis peşinde. Peşindeki polis, üstadın saatlerce diz çöktüğü yerde dalgın dalgın bakınmasını ve düşünmesini hep merak ediyor. Kanatlarındaki rengin özünü okur gibi kuşlara bakmasının, ötüşlerini anlar gibi dikkatle dinlemesinin sırrını çözemiyor bir türlü. İşkilleniyor. Kuşlar ona bir yerlerden haber getiriyor olmasın?
Hocam, kuşlar konuşur mu?
Zikrederler.
Yani konuşmazlar mı?
Kendi dillerince.
Kuş gibi öyle mi? Peki insanlar anlayabilir mi ne dediklerini?
Dinlemesini bilenler anlar.
Zaman zulmün kıskacına kısmış bile olsa akıyor. Zamanla yarışırcasına çalışıyor Bediüzzaman. Ayet-ül Kübra isimli eser, büyük kainat kitabının bir özeti olarak yazılmış ve has talebelerinden Tahiri Mutlu'nun insanüstü gayretiyle İstanbul'da 500 adet basılmıştır. Bir de rahat bırakılsa, dilediği gibi eser yazmasına müsaade edilse, kainatı satır satır okuyup kitaplaştıracak, Kur'an'dan delillerle destekleyip insanların önüne koyacaktır. Ama serbest dolaşmasına, rahat çalışmasına izin vermiyorlar. Çünkü yalan dünyalarının başlarına yıkılmasından korkuyorlar. Kar, Karadağ'dan birkaç selam gönderdikten sonra nihayet şehre inmiş. Kastamonu, kışın ak kefeninde uyuyor. Kimi evler sıcacık, ocaklar, sobalar kütür kütür, kimi evler buz soluyor. Üstadın iki katlı ahşap evinde buz gibi sessizlik ve karda tekerlek izleri. Kar sessizliğinde kağnı gıcırtısı. Kağnı tepeleme odun yüklü. Alaca öküzün burnundan buhar çıkıyor. Arabanın gerisinde çay cemi. Bediüzzaman'ın kaldığı evde soğuk yüreğindeki sevgiyi üşütünce bu işe bir çare bulmaya çıkmış. Çayhaneye uğrayıp bütün hasılatı cebine koyduktan sonra oduncuya koşmuş. Kağnıya yüklediği odunu üstadına götürüyor. Götürürken de odunları ondan habersiz nasıl odunluğa taşıyacağını düşünüyor. Haberlenirse kabul etmez diye korkuyor.
Hadi Alacaköz, biraz daha hızlı.
Dur bakalım emin mi? Hele dur bak, ne diyeceğim dur.
Giderken deneyeceksen bekçibaşı.
Acelen mi var?
Var desen bir yolunu bulup acele etmeyi de yasaklarsın öyle ya.
Yahu sen beni hepten yanlış bellemişsin birader. Aslına bakarsan hoca efendi sevmiyor değilim.
Beni alakadar etmez.
Hadi hadi alakadar ettiğini biliyorum. Has müritlerinden değil misin sanki? Odun gösterisinde ona top tüfek götürmüyor musun şimdi?
La havle ve la
Nasıl top tüfek?
Basbaya top tüfek işte, bildiğimiz. Şu odunların altında saklı olan cinsten. Ne var bakalım o odunların altında?
Odun var elbet, başka ne olsun?
Hoca efendiye gidiyor mu?
Canımın istediği yere gider. Odun mu yasak yani?
Odun götürmek elbette yasak ya canım. Lakin odunun altında top tüfek götürmek yasak. Yok mu diyorsun öyle bir şey yani?
Yok yok, topla tüfekle ne işin olacak ki benim?
İsyan isyan! Oh, şef evde neler döndüğünü hükümet bilmiyor mu belledim?
Ne dönüyormuş?
Hadi uzatma da yık odunları.
Şimdi şimdi zaten yıkılmalıysa kendin yık.
Senin bileceğin iş. Ya şuracığa yıkarsın ya da karakola gelirsin benimle. Adam tutup yıktırırız, parasını da kesenden ödersin.
Yani şimdi beni karakola mı çekeceksin?
İyi bildin. Bir devlet memuruna karşı gelmekten zabıt tuttum mu o işin bitirdi. Şimdi yıkıyor mu, yıkmıyor mu? Hükümet adamının vaktini almak cürümdür. Cezayı müstelzimdir. Gayri keyfin bilir.
Yıkalım bakalım, yıkalım.
Peki, bir şey yokmuş. Ama kızma, bak vazifedeyiz. Şüphemiz mucib oldu, araştırdım.
Gördün işte, artık yıkayabilir miyim?
Şimdi, yani... Şunun yarısını bizim eve yıksan günah mı gidersin?
Hem de boyunca.
Bak sana bir dost nasihatı. O evden uzak dur, tamam mı? Karla zararı karıştıran gençleri de ırak tut. Senin gibiler neyse ne de gençler o yaşta fişlenirlerse hayatları boyunca sürünürler. Hiçbir devlet işine adım atamazlar.
Anladık anladık.
Aksileşme. Adam gibi sorduk, adam gibi cevap isteriz.
Şeytan diyor, kap yerdeki yarmalardan birini kafası budur diyor.
Biz müsbet harekete memuruz kardeşim. Elimizde nur var, topuz yok.
Yine ferman çıkıyor bir yerlerden. Çıkan ferman Kastamonu'da yürürlüğe giriyor. Bahane çok. Güya Denizli'de yakalanan talebelerinde eserleri, mektupları bulunmuş. 18 Eylül 1943 gecesi. Kabaralı postalların sesi iki katlı cumbalı ahşap evin kapısında kesiliyor. Ve kapıya yumruklardan sonra tekmeler, dipçikler iniyor.
Açın! Açın kapıyı!
Kapımız kilitli değil, buyurun.
Hoş geldiniz komiser kardeşim.
Kalk bakalım. Oda ne arayacağız?
Estağfurullah ve nim evlet.
Beddua etme hoca, yoksa karışmam.
Ben de dua etmem. Buyurun arayın.
Didik didik arıyorlar. Buldukları birkaç mektup, birkaç kitap. Kabaralı postalların sesi uzaklaşırken iki katlı cumbalı ahşap ev hicranını içine çekip sessizce hıçkırıyor.
Hocanın mektuplarına bakabildin mi savcı bey?
Dün gece geldi vali bey. Okuyacak birini henüz bulamadım.
İyi canım, sekman yazman yok mu?
Efendim, biraz eski yazı bilirim. Ancak biraz bilmek bunları okuyup anlamaya yetmiyor. Zannedersem bu yazıyı çok iyi kıraat eden birini bulmamız lazım.
Buldum bile. İşte muhterem parti başkanımız buradalar. Eski yazıyı da gayet iyi okur. Değil mi başkanım?
Bir gün müsaade edin, hepsini okup bitireyim.
Usulen bir rapor yazmanız da gerekti başkanım.
Olur. Kitaplarda suç olduğuna dair bir rapor hazırlar.
Savcı bey, bizim hakime söyle de parti başkanımızın ehli vukuf tayin edildiğine dair bir karar yazıversin.
Baş üstüne vali bey, yalnız hukuken...
Bırak efendim, bırakın şimdi hukuku falan, harp halindeyiz canım. Her şey kitabına tamamı tamamına uymasa da olur.
Siz bilirsiniz.
Said'i başımızdan atalım, gönderelim Ankara'ya. Vekil beyefendi hazretleri nasıl istiyorsa öyle yapsın. Ben uğraşmaktan bıktım, usandım.
Çok haklısınız vali bey. Hoca partimize de hor bakıyor. Geçen ay halk evinde düzenlediğimiz baloya neden halktan kimse gelmedi de... Biz bize kaldık bakalım. Hı? Bunun yüzünden işte.
El altından haber uçurmayacağı haliye giden kafir olur demiş. Güvenilir bir partiliden duydum.
Tamam tamam savcı bey. Sevk sebepleri arasında bunu da zikretmeyi unutmayayım.
Vay canına.
Tam bir inkılap düşmanı. Canım böylelerini yaşatır mıyız ya?
Halim Allah. Partimizin içini uyuyor.
Sağ olun efendiler. Toplantı bitmiştir. Hepimizin gözleri aydın olsun. Bir siyasi mücrimden kurtuluyoruz.
...1943 yılı Ramazanı... ...Ankara... ...bir mazlumun narına yanar gibi... ...sıcak, tozlu, bunaltıcı... ...Ankara valisi Nevzat'tan Doğan... ...görüşmek istiyor onunla... ...vekil beye söz vermiş... ...sarığı çıkarttırıp kasket giydirecek... ...işe suçlamayla başlıyor...
...Hacı efendi... ...siyasetimize yine karışmışsın...
...biz ehli dünyanın siyasetine karışmıyoruz... ...bizde zarar tevehüm etmek divaneliktir... Kur'an bizi siyasetten men etmiş. Ta ki elmas gibi hakikatler ehli dünya nazarında cam parçalarına inmesin.
Değişik görüşler ortaya atıp aramızda fitne sokuyorsunuz.
Biz bütün kuvvetimizle anarşiliğe bir Sedd-i Zülkarneyn gibi bir Sedd-i Kur'an'ı tesisine çalışıyoruz. Bize ilişenler anarşilik ve belki komünistliğe zemin ishar ediyorlar, hazırlıyorlar.
Hükümeti endişeye sevk ettim. Seninle uğraşmaktan daha mühim işlerimiz var. Yeni bir menemen istemiyoruz.
Eğer üzerimde bütün Müslümanların mesuliyetini hissetmeseydim, eski hayatım gibi ilmin izzetini korumak ve hakaretlere ve baskılara karşı koysaydım, şimdiye kadar 10 menemen, 10 Şeyh Said isyanı gibi hadiselere bana zulmedenler sebebiyet vermiş olacaktı. Ama sabrediyorum.
Uzatma hoca. Sen de şapka giyeceksin. Bütün memleket şapka giyiyor. Bu memlekette yaşamak istiyorsan giymek mecburiyetindesin.
Ben sizin ecdadınızı temsil ediyorum. Münzevi yaşıyorum. Kıyafet kanunu münzevilere, yapayalnız yaşayanlara tatbik edilmez. Dışarı çıkmıyorum. Beni zorla siz çıkarıyorsunuz.
Ramazan'ın son günleri. Üstad sahursuz oruç tutmakta. İftar yemeğini bile bazen bulamıyor ve sadece suyla iftar ediyor. O sıralar 70 yaşlarında, hasta ve kim bilir kaç gündür aç. Ne yediğini merak etmeyenler ne giydiğine bakıyor.
Sarığı çıkaracaksın, anlaşıldı mı? Al şu kasketi başına getir.
Sabrı taşmıştır. Dirilmiş, birden gençleşmiş, Doğu cephesinde milis alayı kumandanı olduğu sıralardaki coşkunluğuna ermiştir. Ölüm bir terhis tezkeresidir gözünde. Ebedi vuslattır. Vaktiyle Rus başkomutanı Nikola Nikolaevich'in karşısında nasıl kükrediyse aynen öyle kükrüyor valinin karşısında.
Bana bak Nevzat! Bu sarık ancak bu başla birlikte çıkar. Elindeyse başımı al. Sarığımı alamazsın.
Götürün! Denizli hapishanesine sevenlerinin yanına atın.
Bediüzzaman Denizli'ye götürülüp gece yarıları evlerinden zorla alınarak cezaevine konan talebelerinin arasına konuyor. Denizli hapishanesine bahar gelmiştir. Gül açmış, rutubetli duvarlar zikre ve fikre açılmıştır. Hapishaneler Bediüzzaman'ın umurunda değildir. Engin bir hizmet şuuruyla büyük kainat kitabının özetini yazıyor hicranlı yüreklere.
Yaz kardeşim. Bismillahirrahmanirrahim. Meyve Risalesi.
Ne yazıyorsunuz?
Müdafaamı hazırlıyorum. Müdafaa hakkı kutsidir.
Verin şunu bana.
Hem suçluyorsunuz hem de müdafaa hakkı tanımıyorsunuz. Birkaç gün içinde önce bir dilekçe verip iddianameyi istemiştim. Gönderildi. Ama sadece 15 dakika incelememe izin verildi. Ben yaşlı ve hastayım. Sayfalar dolusu bir iddianameyi 15 dakikada nasıl okurum?
Kendinize öyle uzun boylu savunmanıza gerek yok. Vay fere, neler de yazmışsınız böyle ha?
Mahkeme reisi Ali Rıza Beyefendi. Hukukumu müdafaa etmek için ehemmiyetli bir ricam ve talebim var. Ben yeni harfleri bilmiyorum ve eski yazım da pek nakıstır. Hem beni başkalarıyla görüştürmüyorlar. Adeta tecrit-i mutlak işindeyim. Hatta iddianame de elime tutuşturuldu ve 15 dakika sonra benden alındı. Hem avukat tutmaya iktidarım yok. Hatta size takdim ettiğim müdafaatımın çok zahmetle bir kısmını gizli olarak ancak yeni harflerle bir suretini alabildim.
Zaman zaman bir ses yankılanıyor duvarlarda. Hayallerini tuz buz ederek demir parmaklıkta sönüyor.
Ömeroğlu Hafız Ali, sorguya!
Bu kaçıncı sorgu?
Cemiyeti ne zaman kurdunuz?
Cemiyet değil, cemaat.
Peki öyle olsun. Ne zaman teşkil ettiniz cemaati?
Biz etmedik. Resulullah teşkil ve tesis etti 1400 sene kadar önce.
Kaçamak yapma. Bize hapse atabileceğimiz isimler var.
Attıklarınız yetmemiş mi?
Kes be. Bu sohbet değil. Resmi istintaktır. Sorgudur. Söyle bakalım. Said Nursi'nin yazdığı bütün kitapları okudun mu?
Evet. Ben Risale-i Nur'un hemen hemen tamamını anlayarak okuduğum gibi üstadım Said Nursi'nin de 12 seneye yakındır en gizli ve en ince esrarına kendimi vakıf biliyorum.
Şu halde isyana hazırlandığını da biliyorsundur.
Ne Risale-i Nur'da ne de üstadında emniyet ve asayişe zarar verecek bir emare, bir mehil görmedim. Bilmiyorum ama asayişe yardım ettiğini biliyorum.
Seni falakaya yatırsam belki hatırlarsın ha?
Başımı alsanız yalan söyletemezsiniz.
İdama gittiğini görmüyor musun? Üstadınla birlikte asılacaksın.
İdama ebediye gitmekten iyidir.
Yahu canından da mı korkmuyorsun be adam?
Ben böyle bir idamlık şehit olacağımdan hasretim.
O değil, cellat alacak.
Canım Allah emanetidir, istediğinde alır. Cellatlar ölüm takdirinin sadece aletleridir. Vade yetmemiş cana kimin haddi var ki ilişsin? Ben üstadımdan bunu öğrendim, bunu söylerim.
Şu yaşıma geldim, senin gibisini görmedim. Bu nasıl sevgi? Bu ne biçim bağlılık? Anlamak mümkün değil. Götürün şunu. Götürün. Gözüm görmesin. Götürün şunu.
Bu engin tefekkürü ve Allah'a derin teslimiyeti iradesini alabildiğine kuvvetlendirip direncini akıl almaz ölçüde arttırmış, zindanlar zikirhaneye dönmüştür. Nemrud'un koca ateşini gülistana çeviren Allah, isterse zindanları zikirhaneye çevirir. Yine Allah dilerse bir topal sivrisineğe uluhiyet iddia eden Nemrud'u yere vurdurur. Hiçbir taşkınlığa fetvası yoktur. Anlatmak vardır, tebliğ vardır, sükunet vardır, cesaret vardır. Mahkeme de bir meydandır ve bu meydanda küfrü mutlakla şükrü mutlakın savaşı verilmektedir. İnanç, inançsızlığın karşısında cesur, diri ve hamlecidir. Kur'an, kendi sırrını açmaktadır mahkemeler vasıtasıyla. Bir başka biçimde kendini okutmakta, kendini savunmaktadır. Ankara'da meydana getirilen ilmi kurul, el konulan bütün kitapları ve mektupları didik didik etmiş, haftalarca incelemiş ve Bediüzzaman'ın siyasi bir faaliyetinin bulunmadığı, mesleğinde tarikatçılık ve cemiyetçilik olmadığı, eserlerinin dini ve ilmi eserlerden meydana geldiği, Kur'an tefsirleri olduğu sonucuna varmıştır.
İcabatı düşünüldü.
Said Nursi bütün ömrünü ulûm-u diniye tahsiline hasredip bu mesail ve tetebbuatın neticesi olarak kaleme aldığı Risale-i Nur namındaki eserleri şakitleri tarafından tekşir olunarak bazı meraklı kimselere verildiği ve bu suretle Said Nursi'nin eserlerine rağbet gösterilerek kendisine karşı dini bir bağlılık beslendiği, kanunu cezanın 163. maddesi hükmünü ihlal etmemiş olduklarından ittifakla beraatlerine karar verilmiştir.
Beraat. Ama 9 aylık işkenceli cezaevi hayatında birkaç fire verdikten sonra. Bediüzzaman'ın ilk talebelerinden Hafız Ali işkenceli hayata daha fazla dayanamamış, nihayet hapishane regülünde ölmüştür. O şimdi Denizli kabristanında insana ölümü sevdiren bir mezardır. Ölümüyle dirilişin hikayesi mezar taşında yazılı bir mezar. Hapishanede beraat kararını alamadan dünyasında gülmeyen Isparta İslam köyünden Ömeroğlu Hafız Ali ruhuna Fatiha. O mezar taşı bir destandır aslında okuyabilenler için. Dirilişin, şahlanışın ve hizmet uğruna sınırsız fedakarlığın destanı.
Yine sürgüne gönderiyorlarmış.
Nereye?
Bir dağ.
Hangi dağ?
Hangi dağdı yahu? Aa, buldum Emir Dağ.
Bunu nasıl yaparlar? Böyle bir alim Emir Dağ sürülür mü? Tek başına ne eder, ne yer, ne içer?
Ben hizmetine talibim. Dağda da olsa, dağda da olsa hayatımın sonuna kadar ona bakarım.
Kim talip olmaz ki böyle bir şerefe?
Mekansız ve imkansız bir yolcu. Dünyaya önem vermediği için dünyalılar ondan intikam alıyor gibi. Bir yerde durdurmuyorlar. Kah Vanlı'dır, kah İstanbullu, kah Ispartalı. Volga kıyısındaki mescidi mekan tuttuğu da olmuştur. Ama hepsi kısa sürmüş, tekrar tekrar sürülmüştür. Van'dan Burdur'a, Burdur'dan Barla'ya, Barla'dan Isparta'ya, Isparta'dan Eskişehir'e, oradan Kastamonu'ya, sonra Denizli'ye derken Emirdağ'a. Emirdağ'da hükümet doktorluğunun yanı sıra İskan Müdürlüğü görevini de yürüten Doktor Tahir Bey, Bediüzzaman'ı Emirdağ nüfusuna kaydedip sürgün olarak geldiği notunu da düştükten sonra duraklayan kalemini masaya koyuyor. Karşısında duran mazinin haşmetine dalgın, biraz kırgın ve alabildiğine buruk bakıyor. Bir şeyler söyleme gereği duyuyor. Söylemezse uzayıp giden sessizliğe bütün şuuru düşüp sanki kaybolacaktır.
Efendi Hazretleri, inşallah burada rahat edersiniz. Sizi rahat ettirmek için elimizden geleni yapacağız.
Bana ıstırap veren yalnız İslam'ın maruz kaldığı tehlikelerdir. Şahsımın maruz kaldığı zahmet ve meşakkatleri düşünmeye bile vaktim yok.
Bediüzzaman'ın davasına bir ömür vakfetmiş Zübeyir Gündüzalp o günlerde kavuşuyor üstadına. Pek kimseye açılmayan kapı Zübeyir'in önünde açılıyor. Huzura giriyor.
Buyur kardeşim. Adın ne?
Ziver efendim.
Hoş geldin Zübeyir kardeş. Sefalar getirdin.
Zübeyir değil efendim. Ziver.
Anladım Zübeyir kardeşim. İnşallah ileride seni yanıma alırım.
Delikanlı Ziver olarak girdiği huzurdan Zübeyir olarak çıkıyor ve yeni ismiyle hizmet tarihinde ebedileşiyor.
Bediüzzaman başta olmak üzere Emirdağ'da mukim, tanmış mülteciler isim isim tespit edilerek 23 Ocak 1948 gecesi toplanacak ve derhal Afyon'a sevk edilecekler.
Baş üstüne.
Hocanın talebeler arasında memur var mı?
İki tanecik.
Yatıcılar.
Hepsi bir aile.
En tanınmışlarını seçin. İsimlerini, adreslerini yarına kadar hazırlayın. Vilayet emriyle harekete geçiyoruz.
Tevkifat mı?
Sen dediğimi yap, gerisine karışma.
Baş üstüne.
Emirdağ'da kupkuru, sessiz, kaskatı bir gece. Ay yok, Yıldız yok, yağmur yok. Gece rahmetsiz. Karanlıkta el fenerleri yıldız böcekleri gibi göz kırpıyor. Karanlıkta mataralar şakırdıyor. Matara şakırtısında ve ayak sesinde yırtılıyor sessizlik. O gece de evler basılıyor. 15 kişi bağlanıp götürülüyor karakola. Bediüzzaman başta olmak üzere hücrelere konuluyorlar. Kimi yürekler parçalanıyor o gece. Her parçası vicdanlara düşüp kanatıyor. Bir jandarma kapının kıyısına çömelmiş ağlıyor. Sonra kaputunu dürüp uzatıyor kapıdan.
Hocam, şu kaputu giyin, sıcak tutar. Merak buyurmayın hocam, temizcedir.
Sağ ol kardeşim. Kaputunu giy, nöbetine devam et.
Afyon cezaevi. 60 kişilik koğuşta tek başına bir ihtiyar. Duvarlar sulu sepken karı çektiğinden sırılsıklam. Demir parmaklıklı pencerenin camı parmak kalınlığında buz. Altında ince bir yatak, üstünde tek battaniye. Rüyaları bile üşütecek kadar soğuk, acımasız bir dünya bu. Bu dünyada ağaç yok, çiçek yok, güneş yok. Kısacası hayat yoktur. Sadece yasaklar var. Bediüzzaman'la görüşmek yasak. Mektuplarını vermek ve ondan mektup almak yasak. Konuşmak, selamlaşmak yasak. Battaniye vermek, koğuşuna soba kurmak, mangal koymak yasak. Arada bir bahçeye çıkarılan mahkumlar pencereye bakıp iç çekiyor. Bazıları temenni çakıyor diye koğuşunun tek penceresi de tahtalarla kapatılıyor. O ise bütün bunlara ilgisiz. Bulduğu her şeye 15. şuayı yazıyor.
Gözümüzle görüyoruz ki zemin yüzünü bir tarla yapıp içinde her bir baharda 100.000 nevi nebatatın tohumlarını beraber karışık olarak o pek geniş tarlada ekiyor. Ve mahsulatlarını ayrı ayrı hiç karıştırmayarak, şaşırmayarak kemal-i intizamla kaldırıp 200.000 nevi hayvanatına ondan erzak ve tayinatı rahmet ve hikmet eliyle ihtiyaçlarına göre tevzi eden hadsiz kudret ve ilim sahibi bir mutasarrıf perde arkasında var ki bu geniş ve zengin mülkünde hususan zemin tarlasında bu tasarrufatı yapıyor. Bu mutasarrıf-ı hakimi ve Malik-i Rahim'i tanımayan bu zemini ahmak sofestahiler gibi mahsulatıyla inkar etmeye mecbur olur.
Kalemi de biter ve yalnızlığı sürerse kanıyla yazmayı deneyecektir. Her nasılsa o yalnızlıktan alınıp tıraşa götürüldüğü gün genç talebelerinden öğretmen Mustafa Sungur adım adım sokuluyor yanına. Üstadının aynadaki süzgün çehresine bakıp salıyor gözyaşlarını. Önüne diz çökememek, el öpememek ne büyük işkence.
Ağlama keçeli. Zayıf görünmemeliyiz. Boyun eğdiğimizi düşünmemeliler. Belki hayatta kalmayacağım. Bütün mevcudiyetim vatan, millet, gençlik ve alemi İslam ve beşerin ebedi refah ve saadeti uğruna feda olsun. Ölürsem dostlarım intikamımı almasınlar.
Ebediyet yolcusunun vasiyeti granit taşları eritecek kadar içliyken Sungur nasıl ağlamasın? Sarsılarak, hıçkırarak ağlıyor. Her şeyi göze almış, üstadının ellerine sarılmıştır. Gardiyanlar kaptıkları gibi gencecik öğretmeni, 20'lik delikanlıyı bodruma çekip falakaya yatırıyorlar. Ayaklarının altı paramparça olana kadar falaka. Islak zemine serpilen tuz parçalarının üstünde zorla yürütmeler, yumruklamalar, teklemeler. Nemrut işkencesine Hazreti Bilal sabrı. Nihayet 1950 yılının 14 Mayıs'ı. Türkiye'de ilk demokratik seçimin yapıldığı tarih. korkutulmuş, ürkütülmüş, sindirilmiş çoğunluğun eline ilk defa bir fırsat geçmiştir. Bediüzzaman ve talebeleri ilk demokratik seçimin aktif unsurları arasında yer alıyorlar. Hatta Bediüzzaman oyunu açıktan Demokrat Parti'ye veriyor. Sonuç Demokrat Parti iktidarı. Ezanın tekrar aslına dönmesi ve kısmi de olsa hür bir ortam meydana gelmesi. Böylece Bediüzzaman ve talebelerinin üstündeki baskı kısmen hafifliyor. Ancak büsbütün kalkmıyor. Özellikle basın sürekli Bediüzzaman'la uğraşıyor. Yerinden kıpırdaması bile bazı gazetelere manşet oluyor. Yönetim tahrik ediliyor. Afyon hapsini takip eden 2 yılı Emirdağ'da geçiren Bediüzzaman, Eskişehir'de bir süre kaldıktan sonra Isparta'ya yerleşiyor. Bu arada Gençlik Rehberi isimli eseri İstanbul'da Latin harfleriyle basılmıştır. Bazı etkili gazetelerin yaygarası sonucu 163. maddeye muhalefetten Bediüzzaman hakkında İstanbul'da dava açılıyor. İstanbul'a gelip mahkemede hazır bulunan Bediüzzaman ve talebeleri beraat ediyorlar. Mahkemeler sürüyor. O kadar ki kesinleşmiş kararlara rağmen defalarca yargılanıyor. Hepsini tevekkülle karşılıyor.
Bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir. Menfi hareket değildir. Vazifemiz Allah rızası için imana hizmet etmektir. Bizler asayişin gönüllü bekçileriyiz. Müsbet iman hizmeti içinde her türlü sıkıntıya karşı sabırla, şükürle mükellefiz. Kardeşlerim, hastalığım pek şiddetli, belki yakında öleceğim. Onun için benim nur ahiret kardeşlerim, ehveni şer deyip bazı bir işare yanlışçıların hatalarına hücum etmesinler. Daima müsbet hareket etsinler. Menfice hareket vazifemiz değil. Çünkü dahilde hareket menfice olmaz.
18 Mart 1960 Cuma. Bediüzzaman Said Nursi Emirdağ'ında. Hasta. İleri derecede zatürre. Serum veriliyor. Bir süre uyuduktan sonra gözlerini açıyor ve şöyle diyor.
Kardeşlerim, Risale-i Nur bu vatana hakimdir. Mason ve komünistlerin belini kırmıştır. Biraz sıkıntı çekeceksiniz. Fakat sonunda çok iyi olacak.
Giderek ağırlaşıyor. Talebeleri bir an bile başucundan ayrılmıyorlar. Ama artık kimsenin yapabileceği bir şey yok. Allah dostu Allah'a kavuşmak üzere.
Hiç merak etmeyin evlatlarım. Risale-i Nur on misli fazlasıyla benim vazifemi yapıyor. Bana hiç ihtiyaç bırakmıyor. Yakında gideceğiz.
Nereye gideceğiz üstadım?
Urfa'ya. Arabayı hazırlayın.
Araba arızalı üstadım. Biraz tamire ihtiyacım.
Başka bir araba bul. Gerekirse cübbemi satıp para tedarik edin. Mutlaka gitmemiz lazım.
Bediüzzaman'ın Urfa'ya gittiği haberi Ankara'da bomba gibi patlıyor. Zamanın İçişleri Bakanı Namık Gedik, Urfa valisini arayarak Bediüzzaman'ı Isparta'ya döndürmesi talimatını veriyor. Vehimler hala kol gezmektedir. Hicri 1379 Ramazan'ının 25'i. Miladi tarih 23 Mart 1960. Gün Çarşamba. Yer Urfa. İpek Palas Oteli'nin 23 numaralı odası. Saat sabahın 3'ü. Bediüzzaman Said Nursi yatağında son uykusunu uyuyor. Allah dostu düşmanlarının şerrinden nihayet kurtulmuş, Allah'ına kavuşmuştur. Cenazesi yurdun dört yanından akın akın gelen sevdiklerinin iştirakiyle kaldırılıp Halilurrahman Gölü'nün kıyısındaki dergaha gömülecek. Ancak 27 Mayıs darbesiyle tekrar yönetimi eline geçiren tek parti zihniyeti onu ölümünde bile rahat bırakmayarak gece kabrini açacak, askeri bir uçakla tabutunu bir meçhule nakledecektir. Maksat fikriyatını öldürmektir. Ama milli vicdana mal olan fikir ölümsüzleşir. Yeni Asya Yayınları sundu. Bir başka programda buluşmak umuduyla hoşça kalın.